Ayrım 23, Menzil, Bir Tarikatın iki Yüzü, Saygı Öztürk, sayfa 232. Her cemaat ve tarikat FETÖ olmaya adaydır. Bir dönem Fethullah Gülen'den söz ederken Fethullah Gülen Hoca Efendi demeyene kızıyorlardı. Fethullahçılar dinin de adeta dilini koparıyor, onlar için de hizmet hareketi denmesi isteniyordu. O günlerde bunun öncülüğünü yapanlar 17-25 Aralık operasyonu, hele de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fethullah diyene FETÖ demedikleri, cemaat yerine ise terör örgütü diye konuşmadıkları, yazmadıkları için kızıyorlar. Bugün diğer tarikat ve cemaatlere karşı da daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar. FETÖ'den sonra cemaat ve tarikatlara karşı daha mesafeli durulmasına ilişkin iki kalemden iki uyarı aktaralım. AKP'de de eğitim veren ilahiyatçılardan Sait Çamlıca sosyal medya hesabından 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde başka cemaat veya tarikatların FETÖ olmaya müsait olduğunun altını çizdi. Görmek isteyen için örnek çok, ancak gözüne FETÖ kibritini çok fazla yaklaştırırsanız arkadaki ormanı göremezsiniz dedi ve mesajını şöyle sürdürdü. FETÖ bir zihniyetin zehirli meyvesidir. Zehirli meyve yetiştiren bahçeyi ilaçlamazsanız meyvenin adı değişir ama yine zehirlenirsiniz. Şahısların putlaştırıldığı, tek tip okumaların yapıldığı her kurum, her cemaat veya tarikat FETÖ olmaya müsaittir. Farklı bahçelerin zehirli meyveleri. Sait Çamlıca, Peygamberimiz Türkçe olimpiyatlarına geldi diyen Fethullah Gülen'i eleştirirken, Kur'an'da 33 ayet risaleleri müjdeliyor veya Hazreti Ali risaleleri müjdelemiştir diyen Said Nursi'ye, Bediüzzaman demeye devam edilirse FETÖ'nün bitmeyeceğini kaydediyor. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye ve Menzil Tarikatı'na da tepki gösteren Sait Çamlıca şunları söylüyor. Cübbeli Ahmet'in Halidi kolundanım diyen cennete gider. Yakın zamanda medyaya düşen Uşşaki Şeyhinin elimi öpen cennete gider. Alparslan Kuytul'un peygamberimizi meydanda gören bacılar var. Adıyaman Menzil ekibinin şeyhimizin gözlerine bakan içkiyi bırakıyor gibi sözleri hep aynı zehirli bahçelerin farklı meyveleridir. Sait Çamlıca, FETÖ ekibi Fethullah Gülen için kainat imamı diyordu. FETÖ ekibinin liderlerine söyledikleriyle Nurcuların Said-i Nursi için söyledikleri, Süleymancıların Süleyman Hilmi Tunahan veya şimdiki liderleri için söyledikleri, Menzilcilerin Gavs sandıkları kişi için söyledikleri, Nakşi ve Kadiri olanların şeyh sandıkları kişiler için söyledikleri ile aynıdır derken, tüm bunları açan yetkililer şayet 15 Temmuz ihanetine götüren İslam'a hizmet kılıflı ihanet zihniyetiyle mücadele etmezlerse paralelcilerin yapamadığını meridyen ekip yapar ve 15 Temmuz üst geçidini açan yetkiliyi o köprüde sallandırırlar diye uyarıyor. Bir cemaatten kurtulalım derken onu taklit eden cemaatler yerini almaya başladı. Abdurrahman Dilipak'ta darbe girişiminin 3. yıl dönümünde bir cemaatten yakamızı kurtaralım derken onu taklit eden başka cemaatler onların yerini almaya başladı dedi ve Akit gazetesindeki yazısında şu iddiaları gündeme getirdi. 3 yıl geçmiş ve hala hemen her hafta bir operasyon haberi geliyor. Bir yandan eski davalar sonuçlanırken bir yandan da yeni davalar açılıyor. 15 Temmuz'un iş, medya ve uluslararası ayağı henüz tam olarak çözülmüş değil. 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı kimler başbakan ve bakan olacaktı? Kimler vali, emniyet müdürü, kaymakam olacaktı? Bunlardan haber yok. Peki ilk kimleri tutuklayacaklardı ve onları ne yapacaklardı? Hangi vakıf, dernek, sendikaya el koyacaklardı? Bu tempoyla 5. yılda da bu davalar bitmez. Bakın, geciken adalet adalet değildir. Kanun hükmünde kararname, KHK ile görevden alınan, hakkında dava açılan, beraat ettiği halde göreve iade edilmeyen o kadar çok insan var ki, Bir yandan da FETÖ'cü olduğu bilinen birileri elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşıyor. Bir de kaçanlar var tabii. Onlar da dost ve müttefik NATO ülkelerinde yaşamaya devam ediyorlar. Adam itirafçı olmuş güya. Masum bir takım insanlar hakkında iftirada bulunmuş. Onlar içeri alınmış, itirafçı serbest kalınca yurt dışına kaçmış. İftira ettiklerinin kimi hala içeride, kimi beraat etmiş ama hala göreve iade edilmiş değil. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 3. yılında daha yargılamalar bitmeden affı konuşmaya başladık. Bu işten insanlar fazla bir şey anlamadılar. Dış cemaatle dolaylı ve zorunlu ilişkide olanlar bir şekilde cezalandırılırken bu hareketin merkezinde ya da doğrudan ilişkisi olan bir takım isimlere kimsenin dokunmuyor olması, hatta bunların itibar görmeleri, terfi etmeleri anlaşılır bir durum değil. Öte yandan bir cemaatten yakamızı kurtaralım derken onu taklit eden başka cemaatler onların yerini almaya başladı. Bir takım FETÖ'cüler de bu muteber cemaatler, vakıflar, dernekler üzerinden AK Parti saflarına sızdılar. Onların ılımlı İslam politikası bir şekilde bu yapılar üzerinden takip edilmeye başladı. İstanbul Sözleşmesi bunlardan sadece bir tanesi. AK Parti'nin bugün yaşadığı krizin arkasında bu ve buna benzer sorunlar var. Hatta iş artık sadece ılımlı İslam değil, ılımlı Kemalizm, ılımlı sol, ılımlı milliyetçilik projelerine dönüştü. Dört koldan harekete geçtiler. Etkin konumdaki partilerin hepsi yeniden dizayn ediliyor. AK Parti'de, CHP'de, MHP'de, İYİ Parti'de, HDP'de yeniden yapılandırılacak ve yeni oluşumlar, yeni ittifaklarla siyasi dengeler yeniden kurgulanacak. FETÖ-BÇG'lilerden yakasını kurtarıp ipleri ele geçirseydi, onlara göre 15 Temmuz'a gerek kalmayacaktı. Şimdi FETÖ ve BÇG'ye yön veren üst akıl kansız bir şekilde silahlı kuvvetler eliyle yeni bir yol deneyecek. 15 Temmuz davasının seyrinden şehit yakınları da gaziler de rahatsız. Siyaset de bürokrasi de yargı da ordu da bu konuda iyi bir sınav vermedi. Üniversiteler zaten kendi içlerini bile temizleyemediler. 15 Temmuz konusunda hangi üniversite kaç bilimsel makale yayınladı? 15 Temmuz'u hazırlayan sebepler, oluş şekli ve sonuçları, bu işin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel maliyeti, sosyo-psikolojik, sosyo-politik maliyeti, bölge devletleri üzerine etkisi, bundan sonraki muhtemelen yansımaları, acaba ne olacak, bunu araştıran var mı? Mesela bu süreç AB ile ilişkileri, NATO ile ilişkileri nasıl etkileyecek? Darbecileri iade etmeye yanaşmayan ülkeleri, mesela Fethullah Gülen'i himaye etmeye devam eden ABD'nin bu kararının gerekçelerini inceleyen bir akademisyen var mı? Peki bunun efradına cami, ayarına mani bir belgeseli var mı? Aynı şekilde romanı yazıldı mı? Sinema filmlerine hangi ölçüde konu edildi? Bu konuları toplum ve medya sağlıklı bir şekilde övgü ve sövgü dışında konuşabiliyor mu? Mesela darbe günü İncirlik'te yaşananları ne zaman öğreneceğiz? Darbe girişimi öncesi, sırası ve sonrasında ABD, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İsrail ve Rusya'da yaşananlar nelerdi? Ben merak ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden hükümet üyeleri ne zaman haberdar oldular? Haber aldıktan sonra ne yaptılar? O gece neredeydiler? Saat kaçta ortaya çıktılar? Bildiğim kadarıyla bu konuda o güne ilişkin kitap hacminde açıklama yapan yalnız Davutoğlu oldu. Bu konuda sadece AK Parti değil diğer partilerdeki yöneticiler de neredeydiler ve ne yapıyorlardı? Ne yazık ki hala birileri kendi içlerine bakmaya cesaret edemiyorlar. Çünkü bunların arkasında diğer darbecilerin de arkasında olan iyi saatli olsunlar var. Ben 15 Temmuz'un kahramanları hakkında şöyle düşünüyorum. Daha Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğu bile bilinmezken meydana çıkanlar 15 Temmuz'un asıl kahramanlarıdır. Onlara altın madalya, kimse onları çağırmadı. Onlar kendi kararları ile darbeye karşı sokağa çıktılar. Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra sokağa çıkanlar da gerçekten önemli bir iş yaptılar. Onlara gümüş madalya, yatıp sabah namazına kalkınca darbe olduğunu anlayıp biz ne duruyoruz diye sokağa çıkanlara bronz madalya. Gün doğup ortalık aydınlanıp darbenin başarısız olduğu anlaşılınca elinde bayraklarla sokağa çıkanlara gelince onlara güvenmeyin, onlara dikkat edin. Bu adamların bir kısmı parti saflarına sızdılar. Bu son seçimlerde bile kraldan fazla kralcı söylemlerle meydanlardaydılar. Merkezi siyaset, yerel yönetimler ve bürokrasi de kendilerine kolaylıkla yer buldular. Hemen AK Parti çevresinden ya da diğer partilerden birileriyle ortak şirketler kurup piyasada iş tutmaya başladılar. 15 Temmuz'un hep hafızalarda kalacak birkaç noktası var. O insanlar darbeye karşı akşamın ilk saatlerinde nasıl sokaklara, meydanlara aktılar. Erdoğan'ın cesur ve kararlı duruşu ve havaalanını ele geçiren halkın kuleyi de ele geçirerek Erdoğan'ın Salimen havaalanına inmesi, Halis Demir'in darbeyi yönetecek paşayı alnından vurması, darbenin sivil yöneticisi Adil Öksüz'ün Akıncı üstünde yakalanması ve birileri tarafından kaçırılışı ve kaçışı. O güne dair halkın bildiği birçok gerçek henüz gün yüzüne çıkmış değil. Mesela o günden önce ABD'ye gidip Hoca Efendi ile birlikte dönmek için orada bulunanlar kimlerdi? Onları Türkiye'de karşılamak için heyecanla bekleyenler, planlar yapanlar, billboardları hazırlayanlar, şehri donatmaya hazırlayanlar kimlerdi? Bunlar şimdi neredeler? Sahi, BİT ve emniyet bu süreçte ne yapıyordu? JITEM neredeydi? Genelkurmay istihbaratı ne yapıyordu? Buna benzer daha birçok cevabını bekleyen sorular var. Genelkurmay Başkanı'nın, MİT Müsteşarı'nın özel kalemleri, Cumhurbaşkanı'nın yaverleri hep örgüt üyesi. Darbe olacağını bilmesi gerekenler dışında neredeyse herkes biliyor. Zaten bugüne kadar hiçbir darbe ansızın ve sessizce gelmedi. Davul çala çala geldiler. Şu seçim sürecini hatırlayın. Onlardan ders almıyoruz. Basiretimiz mi bağlanıyor? Neden bilmiyorum. Göz göre göre yine bir yerlere doğru sürükleniyoruz sanki. Herkesin gördüğü gerçeği, karar vericilerin görmemesini neyle ve nasıl açıklayabiliriz? Aşk, öfke, korku ve ihtiras gözü kör eder, kulaklar sağırlaşır. Bir iş zamanında yapılmıyorsa bu hastalığın tedavisi gibidir. Yarın çok daha pahalı ve zor şartlar bizi bekliyor olabilir. Onun için hayırda acele ediniz denmiştir. Demir tavında dövülür, giden fırsat geri dönmez. Namaz vaktinde kılınır, oruç zamanında tutulur. Hac zamanında gerçekleşir, kurban zamanında kesilir. Siyasetin kuralı da zamana bağlıdır. Tarihin tekerrür etmemesi için tarihi övgü ya da sövgü kitabı yapıp onu mefahirle sarmalayıp törenlere boğmadan halkın idrakinde canlı tutarak ders almayı sağlamamız gerekiyor. Ha, bu darbe bize ders olsun. Hani bir musibet bin nasihatten iyidir derler ya, umarım ders alırız. İbret almazsak tarih yine tekerrür eder. Alparslan Türkeş, Namık Kemal Zeybe'ye tarikatlarla ilgili hangi görevi verdi? MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Namık Kemal Zeybe'nin Menzil'le bağlantı kurmasını istemişti. Bu cemaatin o dönem 1 milyon civarında oyu olduğu söyleniyordu. Partiler Menzil Şeyhine şirin görünmeye çalışıyordu. 1980 öncesi ülkücülere Menzil'i tanıştıran Zeybek oldu. Aradan yıllar geçtikten sonra bu kitap için yaptığımız yanlışmış. Bu hem siyaseti hem dini bozdu hem de dincileri şımarttı. Yanlış yaptığımı düşünüyorum diyor. Namık Kemal Zeybek'in Menzil Şeyhi ile tanışması köyün bağlı olduğu Kahta ilçesinde kaymakam olmasından kaynaklanıyordu. İlçenin bağlı olduğu Adıyaman tasavvufun yoğun olarak yaşandığı bir bölgeydi. Kahta'nın eski adı Durak, şimdiki adı Menzil olan köyünde tanınmış bir şeyh ailesi olduğunu Zeybek göreve ilk başladığı günlerde öğrenmişti. Göreve ilk başladığı dönemde tarikatlara soğuk duruşu sebebiyle bu dergaha ilgi göstermedi. Menzille ilgili şeyh ailesiyle ilgili dosyaları inceledi. Dosya olumluydu. Devlete karşı bir tutumları olmadığı gibi bölücülüğe de uzak duruyorlardı. Önceki kaymakamların izleme raporları da olumluydu. Ama Kahta'da Menzil şeyhini kötüleyen bir grup da vardı. Kaymakama gelip gidenler arasında şeyhin bir müridi vardı. Bir gelişinde şöyle bir olay anlattı. Urfa'da yaşayan bir şeyh varmış, ateşin içine taşlar atar ve onlar kızgın hale gelince üzerinde yürürmüş. Seyda'nın yani Raşit Erol'un babası Gavs'a haber göndermiş. Gerçek şeyhse gelsin ateş üzerinde yarışalım. Gavs ona cevap vermiş, ben ateşten korkarım. Korkmasam böyle şeyler yapmazdım demiş. Bu anlatım kaymakamın hoşuna gitmişti. Köye gittiğinde Seyda'yı ziyaret etti. Seyda, seyyid, alim, mürşit anlamında kullanılıyordu ve hali hazırdaki şeyhin unvanıydı. Gavs ise babasına deniyordu. Babasının adı Abdülhakim Hüseyini Erol, kendisi Muhammed Raşit Erol. Giderken bir hediye götürmeli diye düşünmüştü. Bakkaldan bir kutu bisküvi aldırdı, müride sordu. Müritlerinden hediye kabul etmezler, ancak siz götürürseniz alırlar, karşılığını da verirler dedi mürit. Karşılık olarak kaymakama bir hindi verdi şey. Tanışıklıkları derinleşince dost oldular. Oğlu Feyzettin Erol'un Türkçesi çok iyiydi. Onunla daha çok görüşüyordu. Samimi arkadaş olmuşlardı. Menzilin ilginç bir yanı vardı. Daha çok sarhoşlar getiriliyor. Orada tövbe edip derviş oluyorlar. İçkiyi bırakıyorlardı. Elbette dönüp eskisinden daha çok içenler de olabiliyordu. Türkeş Zeybe'yi odasına çağırdı ve mektubu ona verdi. 1979 yılının Temmuz ayıydı. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Namık Kemal Zeybek'in odasına gelmesini istedi. Zeybek geldiğinde Türkeş bir mektubu okuyordu. Zeybek gelince elindeki mektubu ona uzattı, oku dedi. Mektup Adıyaman MHP İl Başkanı tarafından Türkeş'e gönderilmişti. Mektupta şunlar yazıyordu. Biz de Kahta Menzil Köyü'nde Nakşibendi Şeyhi Muhammed Raşit Erol adında bir zat var. Kendisinin Türkiye çapında 1 milyona yakın müridi olduğundan söz ediliyor. Adıyaman'da da çok müridi var. Kendileri Namık Kemal Zeybe'yi seviyorlar. Onu gönderirseniz bizi desteklerler. Adıyaman'dan milletvekili çıkarırız. Zeybek mektubu okudu. Türkeş bu nedir dedi. Zeybek durumu anlattı. Aralarında şu konuşma geçti. ''Gidip konuşur musunuz?'' ''Uygun görürseniz gidebilirim.'' ''O zaman git konuş.'' Zeybek emaneten bir arkadaşından aldığı Anadolu marka otomobiliyle güvendiği bir arkadaşıyla birlikte yola çıktı. Adıyaman uzaktı. Yol boyunca sol fraksiyonların işaretleri ve yazıları vardı. Biri bitiyor, öteki başlıyordu. Sonunda gece menzile ulaştılar. Menzile gelen müritler gibi Zeybek ile arkadaşına yatmak için camiye gittiler. Birçokları gibi uzanıp sabahı beklediler. Sabah namazı okununca Şeyda Hazretleri, öyle deniyordu, geldi, namaz kıldırdı. Cemaate bakmaya başlayınca kendisini aradığını düşündü. Yanına yaklaştı. Şeyh yanında bekleyen görevliyi, misafiri divana alın dedi. Divanda tereyağlı, ballı, yumurtalı bir kahvaltı hazırdı. Kahvaltı bittikten sonra Seyda geldi. Zeybek arkadaşıyla birlikte menzile görevli olarak geldiğini, Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in selamlarını iletti, tarikat olarak MHP'yi desteklemeleri isteğini iletti. Şeyh sordu, Türkeş namaz kılıyor mu? Cumaları kılıyor, diğerlerini bilmiyorum. Ama benim gençlere tasavvufu anlatmamı o istedi. Ayrıca bizim mücadelemiz olmazsa Türkiye komünist olacak. O zaman da ne cami kalır, ne namaz, ne de tasavvuf. Şeyh başını öne eğdi, biraz düşündü. Başını kaldırdı, Zeybe'ye şunları söyledi. Biz insanları Allah yoluna çağırıyoruz. Bize sarhoş gelenler namaza başlıyor. Bizim işimiz gelenleri siyasete yönlendirmek değil, biz onu yapamayız. Sofiler arasında CHP'liler de var, Adalet Partililer de var. Ama siz siyasetçisiniz. Girin sofilerin içine, partinizin tanıtımını yapın, serbest. Zaten Milli Selamet Partililer MSP'de buralarda dolaşıp duruyorlar. Namık Kemal Zeybek oradan ayrılırken karışık duygular içindeydi. Kendisini görevini başaramamış olarak görüyordu. Ama bir yandan da din büyüklerinin kendilerine bağlananları siyasi partilere yönlendirmelerinin yanlış olduğunu düşündüğü için takdir hisleri duyuyordu. İşin esası biz o yıllarda kendimizi bir siyasi parti olarak değil, dinin, devletin, milletin ve vatanın koruyucuları olarak görüyorduk dedi. 23. ayrımın sonu, sayfa 240.